Ayrım 2.
Ve bu yanlışlar ortaya çıkarsa gazeteci olarak kamuoyu önünde rezil olursunuz. Bunu önlemek ve elde edilen bilgiyi sağlam bir süzgeçten geçirmek şart. Ancak benim konuştuğum ve konuşacağım insanlar sıradan kimseler değil. Hepsi de güvenilir, tutarlı, belli düzeyde ve yalan söylemeyecek kişiler. Sadece bir şey olabilir, geçmişe ilişkin bazı konularda bellekleri onları yanıltabilir. Bu açıdan son derece dikkatliyim. Bir yerde de düşünüyorum, bir insanın yaşam öyküsü yazılırken elbette ki onu tanıyan insanlarla konuşup bilgi almak gerekir. Yani izlediğim yöntem yanlış değil. Bu gerçek kafamda oluşunca rahatlıyorum. Tek dezavantajım, Özal ve ailesiyle konuşup bazı belge ve bilgileri onlardan doğrulatma olanağım olmaması. Ne yapayım yani, bu kadar kusur kadı kızında bile olur. Artık gazetenin işleri dışındaki bütün zamanımı bilgi ve belge edeceğim kişilerin listesini yapıp telefon numaralarını aramakla geçiriyorum. Liste giderek artıyor. Bazılarını aramaya başlıyorum. Bugün 15 Eylül 1988. Ankara'da benim için çok ilginç bir olay yaşadım. Nevzat Yalçın Taş'ta buluştuk. Özal 1969 yılında beni planlamadan kovduğunda Nevzat Bey benim daire başkanımdı ve tamamen haksız olan kovulmamda onun da payı vardı. Geçmişte onunla da kanlı bıçaklı olmuştuk. Siyasal görüşlerimiz hiçbir zaman bağdaşmamıştı. Şimdi kendisinin Özal ve yönetimine karşı olduğunu duyuyordum. Nevzat Bey'i İstanbul'dan telefonla aradım. Böyle bir kitap yazacağımı söyledim ve bana yardım etmesinin mümkün olup olmadığını utana sıkıla sordum. Yardım edeceğini söyledi. Özal'ı iyi tanır, geçmişini özellikle tarikatçılık açısından iyi bilirdi. Yalçın Taş Ankara'ya geldi, buluştuk. Sarıldık, öpüştük. Yazılarımı büyük zevkle okuduğunu söyledi. Epeyce bilgi verdi. Geçmişten hiç söz etmedik. Öpüştük, dostça ayrıldık. Gerçekten mert adammış. Dava açıldıktan sonra tanıklığı da kabul etti ama yapmasına gerek kalmadı. Eylül 1988. Ülkemizde yoğun siyasal olaylar oluyor. 25 Eylül günü referandum yapılacak. Özal, yerel seçimlerin erken alınması amacıyla referandum yapılmasına karar vermiş ve siyaset anormal bir biçimde canlanmış. Mitingler birbirini izliyor. Özal, evet denilmesinden yana ve bu açıdan meydan meydan dolaşıp propaganda yapıyor. Allah rızası için evet oyu kullanın diye bastırıyor. Bu sırada Özal ve hanedan büyük bir yıpranma sürecine girmiş durumda. Muhalefet referandumda hayır diyor. Bu sırada öyle şeyler yaşıyoruz ki, ANAP bu işi kazanmak için akla hayale gelmeyecek keşiflerde bulunuyor. Örneğin, evet oyu için beyaz pusula kullanılacak. Hayır için ise psikolojik etkinlik açıdan en olumsuz renk olan kahverengi. Akıllarınca bu renk psikolojisinden bile yararlanıp referandumu kazanacaklar. İş artık öyle bir aşamaya geliyor ve Özal'a güven oylamasına dönüşüyor. Başbakan Özal da bunun farkında ve işin sonunu iyi görmüyor. Bir gece televizyona çıkıyor ve istediği oy oranına ulaşamazsa istifa edeceğini ve görevi bırakacağını söylüyor. Bu konuda ailesine de danışmış. Zaten devlet ve hükümet işlerini bile ailesine, özellikle karısına, büyük oğluna ve biraderlerine danışmadan yapmıyor. Onların onayını almadan nasıl istifa edebilir ki? Televizyonda yaptığı ağlamaklı ve dramatik konuşmaları umut bağlamış. Referandumdan çıkacak sonuca göre başbakanlıktan ve politikadan ayrılacağını söyleyip duruyor. Ve Türk milletinin karşısında ekrana geçip aynen şöyle diyor. Uzun zamandır düşünüyorum. Vardığım kararı şimdi sizlere açıklıyorum. Bu referandumdan çıkacak sonuca göre başbakanlıktan ve politikadan ayrılacağım. Böylesine dokunaklı olaylar yaşıyoruz. Bizi bırakıp gidecek diye hüngür müngür ağlıyoruz. Bu arada oğlu Ahmet piyasaya bir kez daha çıkıyor ve gazetecilere babasına ya biz ya onlar biçiminde ağırlık koyması için telkinde bulunduğunu anlatıyor. Ne de olsa babasının danışmanı. Bu aşamada Hürriyet gazetesi Özal'dan yana tavır koyuyor. Referandum günü yani 25 Eylül'de siyasi yazı yazmak yasak. Bundan önceki 18 Eylül pazar günü için Ziraat Odaları Ege Bölge Başkanı Erdoğan Şimşek'te pazar sohbeti yapmıştım. Şimşek bir çiftçi olarak Anap iktidarına amansız bir biçimde bindirmişti. Bu sohbetin gazetede yayınlanacağını hiç sanmıyorum ama yine de gönderiyorum. Ve Çetin Emeç belki Erol Simavi'nin de onayını aldıktan sonra aynen yayınlıyor. 25 Eylül'e yaklaşırken hava kızışıyor, mitingler birbirini izliyor. Bu hafta içerisinde Hürriyet'in manşetleri şöyle. 19 Eylül 1988 Pazartesi. Özal'dan kırgın mesaj. Başbakanın referandumdan çıkacak sonuca göre başbakanlıktan ve politikadan ayrılacağım sözleri büyük heyecan yarattı. 20 Eylül Salı. Bütün Türkiye Özal'a giderim dedirten gerekçeleri merak ediyor. Neden? Ve gazetenin sağ üst köşesinde çerçeve içinde önemli bir yazı. Evet Sayın Özal, neden? Siz çekilir çekilmez piyasayı ferahlık mı kaplayacak? Tırmanan fiyatlar baş aşağı mı geliverecek? Memurun yüzü aydınlığa kavuşup emekli sağ elini yağda, sol elini balda mı bulacak? Bu saydığımız ve saymadığımız bütün sıkıntılar sanıyor muyuz ki Özal'ın gitmesiyle şıp diye son bulacak? Bıçak sırtında gerçekleştirdiğiniz icraat demetine evet Sayın Özal. Ama böyle bir karara hayır. Hele siz meydanı boş bıraktıktan sonra oraları bir takım serüven heveslilerini doldurabileceklerini de düşündükçe bin kere hayır. Aynı gün ikinci manşet. Özal'a Bursa'da coşkulu karşılama. Gitme ne olur. Aynı gün Naim Süleymanoğlu Seul olimpiyatlarında halterde altın madalya kazanıyor ve Türkiye'de bayram başlıyor. 21 Eylül Çarşamba. Manşette Naim var. Birinci sayfadaki diğer bir habere göre Naim Seul'de demeç vermiş ve Özal'a hitaben. Baba, beni yalnız bırakma demiş. Bu haber sadece bizim gazetede yer aldığına göre herhalde atlatma haberi olsa gerek. Bu habere göre Özal'ın istifa kararını müsabakadan önce morali bozulmasın diye Naim'den gizlemişler. Bu durumu şampiyon olduktan sonra öğrenen Naim, Özal benim babam, yıkılır kaybolur giderim, baba beni yalnız bırakma demiş. Aynı gün birinci sayfada bir diğer haber. Özal'ın çekilme tehdidini duyan IMF, oh my god, aman Allah'ım demiş. IMF çok üzgünmüş. 22 Eylül Perşembe. Bugünkü manşet, Özal yeni hayatına hazır. Evet oyları düşük çıkarsa köşesine çekilecek ve anılarını yazacak. Yine bugünkü gazetede yer alan habere göre Naim'i Seul'den Özal'ın özel uçağı getirecekmiş. Bundan sonraki birkaç gün Türkiye'de Naim tartışmasıyla geçecek. Özal Naim'in büyük başarısını kendisi ve partisi açısından oya tahvil etmek için bir plan kuracak ve özel uçağını şampiyonumuza almak üzere Kore'ye gönderecek. Referandumdan bir gün önce Esenboğa'da şampiyon için tören düzenlenecek. Bu törene Özal da katılacak. Türkiye hazır Naim için ayağa kalkmışken ve korkunç bir ulusal heyecan yaşanırken parsayı kendi hesabına göre Özal götürecek. İnanılır gibi değil ama böyle. 23 Eylül Cuma. Birkaç gün önce gazetemizde başbakana Şili usulü bir darbe yapılacağının haber alındığını bildiren gazeteci Uğur Dündar bugün yine manşette. Uğur Özal'a en yakın olanlardan biridir. Bugün manşete geçmişteki Özal suikastını getirmiş. Kemal Horzum suikastçı Kartal'a para yardımı yapmış. Bu gibi haberler Özal'a merhamet duyguları uyandırmak açısından çok yararlı oluyor. Bugün birinci sayfada yer alan bir başka habere göre referandumda yeterli oy alamazsa çekileceğini açıklayan Özal, bu bastırmasıyla evet oylarını %8 oranında artırmış. 24 Eylül Cumartesi. Manşet şöyle. Özal, TV konuşmasında gizli pazarlığı açıkladı. Naim için Bulgar'a 1 milyon dolar haraç. Evet, Özal artık Naim'e bel bağladı. Herhalde bu parayı cebinden vermiştir. Şampiyonumuzun başarısını sömürmeye ve kendine yontmaya kalkışıyor. Fakat bu arada hiç ummadığı bir şey oluyor. Yüksek Seçim Kurulu, Esenboğa'da Naim için yapılıp ANAP gösterisine dönüşecek ve televizyondan naklen yayınlanacak olan törenin iptal edilmesini istiyor. Özal bu durumda ne yapsın? Uçak çoktan yola çıkmış. İçinde kendi basın danışmanı Can Pulak var. Pulak Naim'i bizzat Türkiye'ye getirecek. Bu durumda Zevahir'i kurtarmak için şöyle bir plan kuruluyor. Efendim uçak tam Kore'ye giderken bir arıza oluyor. ve Singapur'a mecburi iniş yapıyor. Tabii bu durumda da haltercimizi alıp gelmesi mümkün olmuyor. Bu durumda Esenboğa'da ANAP için yapılacak atraksiyon zorunlu olarak iptal ediliyor. Özal böylece hukuktan bir darbe daha yiyor ve düzenlenen özel gösteri bir başka bahara referandum sonrasına kalıyor. 25 Eylül Pazar. Bugünkü manşet, Naim'le uçakta ne oldu? Altta bir başka manşet, bütün Türkiye merak içinde, yarın ne olacak? Özal'ın günü. Bugün referandum günü. Hürriyet'in yine birinci sayfasında Semra ve papatyalarının kocaman resmi var. Semra papatyaları ile birlikte Hakkari gezisi yapmış. Başlık papatyalar ateş hattında. Bir başka haberin başlığı Özal duygusal ve kaderci. Bu haber şöyle bitiyor. Başbakan televizyon kamerasının karşısına son kez geçerek konuşmasını okumaya başladı. Sevgili vatandaşlarım, 5 senedir televizyon vasıtasıyla evlerinize ve kahvelerinize misafir oldum. Belki bugün son defa misafir olacağım. Ve 25 Eylül 1988 günü referandum yapıldı. Özal'ın meydan meydan dolaşıp Allah rızası için verin dediği evet oyları %35, hayır oyları %65 oldu. Peki ama şimdi ne olacaktı? Yeterli oy alamazsa istifa edip köşesine çekileceğini televizyondan açıklamıştı. Ancak yeterli oy derken neyi kastettiğini de bir türlü söylememişti. Referandum gecesi oy oranları belli olduktan sonra kendine en yakın birkaç gazeteciden biri olan Uğur Dündar arkadaşımızı konuta çağırdı ve ilk özel demecini verdi. Bu demeç 26 Eylül Pazartesi günkü Hürriyet'te manşetten verildi. Çekilmiyorum. Özal istifa barajının %30 olduğunu açıkladı. Meğer %30'muş kafasındaki oy oranı. Eğer %30 oranında oy alsaydı bu kez de %25 olduğunu söyleyecekti. Kısacası ekrana çıkmış ve millete rest çekmişti. Millet bu resti görünce yapacak bir şey kalmamıştı. Şampiyon bir haltercinin isminden ve başarısından bile medet ummuş, vallahi bırakıp giderim demiş ancak sonuç değişmemişti. 27 Eylül Salı günü Hürriyet'te bir haber daha vardı. Kendisinin görevden ayrılmayacağını duyan IMF sevinç çığlığı atmış ve bu kuruluşun bir yetkilisi "Wonderful, harika" diye bağırmıştı. Bu defteri biraz sonra kapayacağım. Ancak bu konuda iki arşiv olayına daha değinmek istiyorum. 28 Eylül tarihli Hürriyet'in manşeti. Özal yumruğunu vurdu. Zenginden alıp fakire vereceğim. Ekonominin dizginlerini yeniden ele alıyorum. Vergileri mutlaka toplayacağım. Bunları söyledikten sonra şöyle konuşuyor. Maliye Bakanı'na talimat verdim. Yakaladığınız vergi kaçakçısı kim olursa olsun teşhir edin dedim. Bundan başka bir şeyi Allah şahidimdir yapmam. Bu ülkede bugüne kadar ve kendisinin bu kesin direktifine rağmen bir tek vergi kaçakçısı teşhir edilmediğine göre ya Türkiye'de hiçbir vergi kaçakçısı yok ya da Allah'ı bu konuda şahit gösteren Özal ahirette zor durumda kalacak. Allah'ı bu gibi işlere karıştırmamakta fayda olduğunu inşallah öğrenmiştir. Bütün bu referandum süreci yaşanırken Hürriyet okurları gazeteye ANAP'tan yana tavır koyduğu için tepki gösteriyor. Telefonu çıkan muhabir arkadaşlarımıza günde en az 100 kişi eleştiri yöneltiyor, hatta acımasızca küfrediyor. Bu konuyu İstanbul'daki arkadaşlara soruyorum, İzmir ve Adana'ya soruyorum. Onlar da aynı şeyleri söylüyorlar ve her gün yedikleri fırça ve küfürlerden, aldıkları eleştirilerden yakınıyorlar. Aynı tepkiler bana da geliyor. Sadece kendi yaptığım işlerden ve kendi yazılarımdan sorumlu olduğumu söylüyorum ama eleştirilere hak verdiğimi de belirtiyorum. Bunlar olup biterken bir gün Çetin Emeş'le telefonda konuşuyoruz. Okuyucunun tepkisini kendisine aktarıyorum. Bu gibi konuları sermaye sahibi karar verir diyor ve benden bir ricası olduğunu söylüyor. Bundan sonra bir süre Özal'ı zor duruma düşürecek bir şey yazma diyor. Özal'la ilgili bir kitap çalışmasına başladığımı kendisine söylemiyorum. Ekim 1988'de Çetin Altan bizim gazeteye başlıyor ve Özal yanlısı yazılar yazıyor. Eski bir Marksist ve sol görüş sahibi olan bir insanın böylesine dönmüş olmasına benim gibi herkes hayret ediyor. Aradan aylar geçecek ve gazeteden ayrılıp gitmek zorunda kalacak. Bizim Turgut kitabı olayını biraz dağıttım ama şimdi toparlayacağım. Size sadece birkaç küçük hatırlatma yaptım. O meşhur Turgut'u hangi ortamda, hangi şartlarda yazdığımı anlatmak istedim. Evet, geldik 1988 yılının Ekim ayına. Araştırmalarım bir yerde hızlı gidiyor ama bazen tıkanıyorum ve ne yapacağımı şaşırıyorum. Bazen çok güzel hikayeler yakalayıp zevkten dört köşe oluyorum, bazen de bütün kapılar yüzüme kapanıyor. Nedense pek çok insan Özal ve ailesi hakkında konuşup bilgi vermekten kaçınıyor. Bu durum benim belli konulardaki merakımı daha da beter tahrik ediyor. Örneğin Özal 1970'li yılların başında Amerika'dan döndükten sonra 2 yıl kadar Sabancı'nın yanında çalışıyor ve sonra ayrılıyor. Oradan ihtilafla ayrıldığı kesin. Bunu biliyorum ama ihtilaf nedir? Sakıp Sabancı'yı Ankara'dan arayıp bu basit olayı soruyorum 3 kez. Hepsinde karşıma çıkıyor ama bir şey söylemiyor. Ağam, niçin ayrıldı sizin yanınızdan? Neydi aranızdaki hadise? Para olayı mı, başka bir şey mi? Vallahi ağam, ben hatırlamıyorum. Çok yıl geçti aradan. Semra küçükken, sonra ünlü bir piyanist olan Arın Karamürsel'lerin konağında ailesiyle birlikte oturuyor. Konak sahibi, o günlerin İstanbul'undaki ünlü isimlerden Abdülkadir Karamürsel. Arın Hanım'la Semra'nın çocukluğu aynı konakta geçiyor. Bu iki aile arasındaki ilişki nedir? Karamürsel ailesi onları niçin yanında tutmaktadır? Semra'nın babası ve anası kimdir ve ne iş yaparlar? Eğitim düzeyi nedir? Bu gibi bazı konularda takıldım kaldım. Kime sorsam cevap alamıyorum ve anlıyorum ki işin içinde bir iş vardır. Sonuçta bir gün Arın Karamürsel'in telefonunu bulup kendisini aradım. Önce herhalde kendisiyle röportaj yapmak istediğimi zannetti. Ah Emin Beyciğim, yazılarınızı ve röportajlarınızı ne kadar büyük bir zevkle okuyorum. Ellerinize sağlık. Sağ olun efendim, eksik olmayın. Konuyu kendisine açtım, niçin aradığımı söyledim. Ah efendim, inanın ki hiç hatırlamıyorum. Aradan uzun yıllar geçti. Semra abla ile tabii çok yakındık ama hatırlamıyorum ki. Aman hanımefendi, bakın Semra abla diyorsunuz. Nasıl hatırlamazsınız? Yıllarca aynı çatı altında oturmuşsunuz. Emin Bey, ben bir de anneme sorayım içeride. Arın Karamürsel annesine sormaya gitti. Ben telefonda bekliyorum. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Kendi kendime dedim ki, bu hanım beni herhalde telefonda unuttu. Tam kapayacağım, geldi. Annesi de hiçbir şey hatırlamıyormuş. Semra'nın dayısı Mükerrem Berk, devlet sanatçısı. Onunla da konuşacağım ama bir şey söylemeyecek. Ayrıca kendisini hiç tanımıyorum. Telefonunu buldum. Telefonunu bulmak deyip geçmeyin lütfen. Tek başına çalışan bir insan için çok zor olaydır. Sekreterim yok, yardımcım yok. Her işi kendim yapmak zorundayım. Bazen bir telefon numarasını elde etmek 2 günümü alıyor. Evet, şimdi Mükerrem Berk'i arayacağım ama ona bir gazetecilik numarasıyla yaklaşacağım. Başka çare yok. Telefonu çevirdim, karşıma çıktı. Beyefendi, ben birkaç devlet sanatçısıyla güzel bir röportaj yapmak istiyorum. Bunların arasında siz de varsınız. Acaba kabul eder misiniz? Aman efendim, şeref duyarım. Böylece hafiften ahbaplığa başladık ve ben kitaptan falan hiç söz etmeden soru sormaya giriştim. Acaba babası ne iş yapardı Sayın Semra Özal'ın? Efendim, babası çok değerli bir teknisyendi. Nasıl yani, mühendis falan mı? Çok değerli teknik elemandı Emin Bey. Hatta o kadar ki kendisini Viyana'ya bile göndermişlerdi. Yani neydi efendim mesleği? Çok değerliydi, çok. Sayın Berk, siz ailenin en yakınısınız. Ben bunları size sadece merakımdan soruyorum yani. Sonuçta bazı bilgileri aldım ve kitapta kullandım. Telefonu kapatmadan önce bana pek çok kişi gibi Mükerrem Berk de rica etti. Aman benim size bu gibi konulardan söz ettiğimi kimse duymasın.